6. Mülki Teşkilat ve İdare Sistemi. Vilayet Teşkilatının kurulmasının sebepleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun mülki teşkilatını ve idare sistemini düzenlemek için Mustafa Reşit Paşa tarafından yapılan teşebbüs muvaffak olmamıştı. Abdülmecid'in son yıllarında imparatorluğun bazı eyaletlerinde hüküm süren anarşi bunu açık olarak belirtiyordu. Fakat Osmanlı devlet adamları mülki teşkilata ve idareye yeni bir şekil vermek için düşünmek ve tedbir aramak hürlüğüne de sahip değillerdi. Avrupa Büyük Devletleri 1856'da yayımlanan ıslahat fermanında tatbik edileceği vaat edilen prensiplere dayanarak Babali'yi ayrı ayrı veya birlikte yaptıkları müdahaleleriyle devamlı bir baskı altında bulunduruyorlardı. Bu devletlerde Hristiyan tebaanın zulüm altında ezildiği hususunda bir kanaat vardı. Zulmün kaldırılması için de Hristiyanların mülki idareye Müslümanlarla eşit şartlar dahilinde iştirak ettirilmesini istiyorlardı. Bu hususta o kadar ileri gidiyorlardı ki 1859'da Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa eyaletlerinde devletler arası bir komisyon marifetiyle bir tahkikat yapılmasını bile teklif ettiler. Devletin hükümranlık haklarıyla uzlaşma kabul etmeyen bu teklifi önlemek için Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa 1860'ta bizzat söz konusu eyaletlere giderek tebaanın şikayetlerini dinlemek zorunda kaldı. Bu seyahatten bir yıl sonra Abdülaziz'in sadaret makamına getirdiği Fuat Paşa, mülki idarenin düzenlenmesi gereğine daha Lübnan ve Suriye isyanlarını bastırmakla meşgul bulunduğu sıralarda inanmıştı. Fakat Paşa'ya göre Osmanlı İmparatorluğu'nun mülki idaresinin iyi bir tarzda işlemesi, iyi vasıflı memurların bulunmasıyla mümkündü. İdarenin merkeziyetçi oluşu veya aksi halde bulunuşu liyakatli memur bulunmadıktan sonra tatmin edici olamazdı. Bununla beraber halkın alışmış bulunduğu bir idare tarzında yepyeni bir idare tarzına da intikal ettirilerek kısa zamanda memnun edilmesi de mümkün değildi. Cevdet Paşa, Fuat Paşa'nın mülki idareye esas teşkil edecek olan fikrini şöyle açıklamaktadır. Bir vakitten beri Fuat Paşa, vilayetlerin tanzimi emelinde olup düşüncelerinin esası dahi eyaletler ve sancaklar büyütülerek valiliklerine tecrübeli ve iktidarlı zatlar seçilerek ve yetkileri genişletilmek suretiyle yalnız mühim işlerde İstanbul'a danışmaları ve bu veçhiyle saltanat merkezi de adi işlerle uğraşmaktan kurtularak devlet vükelasının çok mühim olan işlerle iştigal etmeleri hususundan ibaretti. Cevdet Paşa şahsen bu düşünceye taraftar değildir. Ona göre Osmanlı eyaletlerinin birçoğu ne coğrafya şartları ne de onları iskan eden halk yönünden birbirlerine benzememektedir. Bu sebeple her tarafın hususi halleri ve geçirdiği tarih seyri göz önünde bulundurulmak suretiyle bir mülki ıslahata teşebbüs edilmelidir. Bunu yapabilmekse çok bilgiye, maharete ve zamana ihtiyaç gösterir. Halbuki devletin beklemeye tahammülü yoktur. Sadrazam Fuat Paşa bir an önce imparatorluğun Avrupa eyaletlerinde kaynaşan halkı ve onları desteklemekte bulunan Avrupa büyük devletlerini tatmin etmek istiyordu. Bu sebeple acil ihtiyaç noktasından hareket edilerek işe girişildi. Vilayet Teşkilatı. Bu maksatla 1864'te bir vilayet nizamnamesi neşredildi. Bu nizamnameye göre Osmanlı İmparatorluğu'nun mülki idaresinde bu tarihe kadar da devam etmiş olan eyalet ve sancak ve diğer mülki üniteler yerine yenileri kabul edilmektedir. Şöyle ki Osmanlı toprakları idare dairelerine taksim edilerek bunların en büyüğüne vilayet adı verilmekte, vilayet sancaklara, sancak kazalara, kariyelere bölünmekte ve her kariye bir belediye idaresi olarak kabul edilmektedir. Vilayet amirine vali, sancağın amirine mutasarrıf, kazanın amirine kaymakam denilmektedir. Kariye, halkın seçeceği muhtarlar tarafından idare edilecektir. Vilayet idaresinin idare konularına göre işleri şu bölümlere ayrılmaktadır: mülkiye işleri, maliye işleri, zaptiye işleri, siyasi işler, umuru politika, hukuk işleri. Vilayetin genel idaresi valiye verilmiştir. Maliye işleri defterdar unvanıyla bir maliye memuruna bırakılmıştır. Defterdar, valinin mahiyetinde bulunmakla beraber hesap işlerinde doğrudan doğruya maliye nezaretine karşı mesuldür. Siyasi işler Hariciye Nezareti tarafından tayin edilen bir memura verilmiştir. Zaptiye işleri valinin idaresine bırakılmıştır. Bundan başka valinin maiyetinde vilayetin nafia işleriyle meşgul olmak üzere bir nafia müdürü, ticaret ve ziraat işlerini tedbir etmek için de bir ziraat müdürü bulunmaktadır. Yukarıda söz konusu nizamnameye göre vilayetin bir idare meclisi de vardır. Bu meclis valinin başkanlığında toplanır. Şer'i mahkemeler müfettişi, defterdar, mektupçu, siyasi işler müdürü ve halk tarafından seçilen iki Müslümanla başka din ve mezheplerden iki üye bu meclise iştirak ederler. Valinin bu meclisin hukuk işlerine müdahale etmeyeceği tespit edilmiştir. Bundan başka vilayetin bir de vilayet umumi meclisi bulunacaktır. Bu meclis her sancak tarafından seçilen ikisi Müslüman olan, diğer ikisi Müslüman olmayan üyelerden valinin başkanlığında toplanmak suretiyle kurulacaktır. Vilayet Umumi Meclisi, vilayetin yol, resmi binalar, ziraat, nafia ve vergi işleri hususunda ve vilayete intikal eden dilek ve teklifleri inceleyecektir. Vilayet Teşkilatının Karakteri. Esas itibarıyla yeni teşkilatın gayesi 1856 Islahat Fermanı'nın 13. fıkrasına da uygun bir surette ve Ali Paşa'nın söylediği gibi halkın memleket işlerine iştirakı kaide-i esasiyesinin tatbik mevkiine konulması ve cari olan merkeziyet usulündeki mutlakiyet idaresinin tahvif ve izalesi maksadına matuftu. Fransa departmanlarının aynı olan yeni vilayetlerde halk meclise ve mahkemelere memur azayı seçmek suretiyle umumi işlere ve mahalli menfaatlerin muhafazasına iştirak etmekteydi. İntihap tarzlarında da halkın hukuku bir dereceye kadar dikkate alınmış bulunuyordu. İdare ve icra kuvveti de adliyeden ayrılmış ve halka cüzi de olsa bir serbesti vermişti. Tuna vilayetinin kurulması. Osmanlı hükümeti Fransız mülki teşkilat ve idaresinden iktibas edilerek meydana getirilen 1864 vilayet nizamnamesini imparatorluğun her tarafında ve derhal tatbik etmeyi uygun bulmadı. İlkin bir tecrübe yapılarak yeni teşkilatın değeri hakkında bir fikir edinmek istenildi. Bu maksatla Rusçuk, Vidin ve Niş eyaletleri Tuna vilayeti adı altında birleştirildi ve yeni teşkilat esaslarının bu vilayette tecrübesine karar verildi. Yeni mülki teşkilata Tuna vilayetinden başlanması sebepsiz değildi. Bu vilayetin hudutları içinde yaşayan halkın ekseriyetini Bulgarlar teşkil ediyorlardı. Bunlar 1848'den beri devlet otoritesine karşı zaman zaman ayaklanmışlardı. Bu kabil ayaklanmalar Sırbistan'da, Bosna ve Hersek'te, Karadağ'da, Eflak ve Boğdan'da ve Lübnan'da da olmuştu. Neticede hükümet kuvvetlerinin ayaklanmaları bastırmalarına rağmen bu eyaletlerden muhtar olanların muhtariyet yetkileri genişletilmiş, muhtar olmayanlara da muhtariyet verilmişti. Bulgarlarda gittikçe gelişmekte olan milliyet fikirleri onları muhtar bir Bulgaristan kurmak için çalışmaya sevk edebilirdi. Bunu önlemek için en tesirli tedbir ekseriyet teşkil ettikleri Tuna vilayetinde adil ve refahlı bir idare tesis etmek suretiyle onları memnun etmekti. Mithat Paşa'nın Tuna valiliğinde muvaffak olması. Bu maksatla teşkil edilen Tuna vilayetine Mithat Paşa vali tayin edildi. Paşa daha önce Niş valiliğinde bulunmuş ve orada yaptığı işlerle halkın birçok dertlerine deva olmuştu. Tuna valiliği esnasında Mithat Paşa vilayet nizamnamesine uygun olarak gerekli teşkilatı kurduktan başka vilayetin muhtaç olduğu yol ve şoseleri yaptırdı. Jandarma vazifesini gören ve zaptiye askeri adını taşıyan kuvveti muntazam bir hale getirmek suretiyle eşkıyalık ve yol kesme olaylarının önüne geçerek asayişi sağladı. Ziraatle uğraşan ve krediye muhtaç olan halkı murabahacıların elinden kurtarmak için kredi sandıkları kurdu. Tuna'da Türk ticaret vapurları işletti. Şirket arabaları tesisini kurdu ve yolcu taşıyan, kiracılık eden, araba ve faytonlar imal eden bir fabrika kurdu. Müslüman ve Hristiyan kimsesiz çocuklar için Rusçuk'ta ve Sofya'da ıslahane adıyla sanat okulları açtı. Tuna adıyla bir vilayet gazetesi ihdas etti. Belediye teşkilatı kurdu. Bütün bu çalışmalar sayesinde vilayetin varidatı 2 yılda 26 bin keseden 300 bin keseye yükseldi. Vilayet usulünün imparatorluğa teşmili. Bu başarıda Mithat Paşa'nın şahsi meziyetlerinin ve teşkilatçılığının büyük hissesi bulunmakla beraber, mülki idarede kabul edilmiş olan yeni esasların da tesiri olduğu muhakkaktır. Bu sebeple 1865 yılından itibaren Rumeli'de, Anadolu'da ve Arabistan'da Tuna Vilayeti Teşkilatı örnek alınarak yeni vilayetler teşkil edilmeye başlandı. 1867 yılında Ali Paşa'nın sadrazamlığındaysa bütün vilayetlere mahsus bir vilayetler nizamnamesi tanzim edildi. Bu nizamname aşağı yukarı Tuna Vilayeti nizamnamesinin aynıydı. 1876'da Osmanlı İmparatorluğu'nun bu nizamnameye göre tanzim edilmiş olan mülki taksimatı şöyleydi. İstanbul 1. Edirne Vilayeti. Edirne, Tekfurdağı, Tekirdağ, Gelibolu, Filibe, İslimiye. 2. Tuna Vilayeti. Rusçuk, Varna, Vidin, Tulça, Tirnova, Sofya, Niş. 3. Bosna Vilayeti. Bosna Saray, İzvornik, Nebaluka, Travnik, Bihke, Yeni Pazar. 4. Hersek Vilayeti. Mostar, Kaçka. 5. Selanik Vilayeti. Selanik, Serez, Drama. 6. Yanya Vilayeti. Yanya, Ergeri, Tırhala, Preveze, Berat. 7. Manastır Vilayeti. Manastır, Pirzerin, Üsküp, Dobra. 8. İşkodra. 9. Cezayir'i Bahri Sefit Vilayeti. Rodos, Midilli, Sakız, İstanköy, Kıbrıs. 10. Girit Vilayeti. Hanya, Resno, Kandiya, İspakya, Taşıt. 11. Hüdavendigâr Vilayeti. Bursa, İznik, Karasi, Karahisar, Kütahya. 12. Aydın Vilayeti. İzmir, Saruhan, Aydın, Menteşe. 13. Ankara Vilayeti. Ankara, Yozgat, Kayseriye, Kırşehir. 14. Konya Vilayeti. Konya, Teke, Hamit, Niğde, Burdur. 15. Kastamonu Vilayeti. Kastamonu, Bolu, Sinop, Kengiri. 16. Trabzon Vilayeti. Trabzon, Gümüşhane, Batum, Canik. 17. Sivas Vilayeti. Sivas, Amasya, Karahisar. 18. Erzurum Vilayeti. Erzurum, Çıldır, Beyazıt, Kars, Muş, Erzincan, Van. 19. Diyarbakır Vilayeti. Diyarbakır, Mamuretül Aziz, Mardin, Siirt, Malatya. 20. Adana Vilayeti. Adana, Kozan, İçel, Payas. 21. Suriye Vilayeti. Trablusşam, Hama, Beyrut, Akka, Kudüs, Belka, Cebeli Lübnan, Müstakil. 22. Halep Vilayeti. Halep, Maraş, Urfa, Zor. 23. Bağdat Vilayeti. Bağdat, Musul, Şehrizor, Süleymaniye, Delim, Kerbela, Samira, Hankin. 24. Basra Vilayeti. Basra, Müntefik, Necit. 25. Hicaz Vilayeti. Mekke, Medine. 26. Yemen Vilayeti. Sana, Hudeyde, Asir, Tor. 27. Trablusgarp. Trablusgarp, Bingazi, Cebeli, Garbiye, Fizan, Hams. Mülki idare hakkında icmal. Yukarıki tablodan da anlaşılacağı üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun Rumeli'deki toprakları merkeze bağlı bulunmak üzere 10 vilayet ve 44 sancak veya mutasarrıflıktan, Asya'daki toprakları 15 vilayet ve 74 sancak veya mutasarrıflıktan, Afrika'daki toprakları ise bir vilayetle 5 sancak veya mutasarrıflıktan ibaretti. Bu vilayetlerden Girizle Hicaz, sancaklardan da Cebeli Lübnan, iç idarelerinde bazı imtiyazlara sahipti. Bosna vilayeti ile Kozan sancağı ise Abdülaziz devrine gelinceye kadar mahalli derebeylik usulüyle kendilerini idare etmekte ve devlete vergi ve asker vermemekteydiler. Fuat Paşa'nın birinci sadrazamlığı esnasında Ahmet Cevdet Paşa, Bosna'ya ve daha sonra Kozan'a olağanüstü yetkiyle gönderildi ve bu yerleri merkeze bağlamaya muvaffak oldu. Osmanlı idaresine bağlı diğer memleketler. Yukarıdaki tabloda ismi geçmemekle beraber muhtar veya yarı müstakil bir statüye sahip bulunduğu halde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bulunan memleketler de şunlardı. Rumeli'de Eflak Boğdan Romanya Prensliği, Sırbistan Prensliği, Karadağ Prensliği, Afrika'da da Mısır ve Tunus Beylikleri. Bu memleketler Babali tarafından tanınmış olan statülerine göre idare edilmekteydiler. Osmanlı Devleti'ne olan bağlılıkları her sene muayyen bir vergi vermek ve bazı ahvalde askerce yardımda bulunmaktan ibaretti. Memur meselesi. Memleketin mülki ve idari taksimatında yapılan değişikliğin muvaffak olması için memur meselesinin de ele alınması ve yeni esaslara rapt edilmesi gerekiyordu. Her ne kadar Tanzimat devrinin başlangıcından itibaren memur meselesi de birkaç defa ele alınmışsa da ciddi bir nizama bağlanamamıştı. Abdülaziz devrinin ilk yıllarında memurluk henüz bir meslek haline getirilmiş değildi. Memur olmak için bir menşe aranmıyordu. Mülkiye Mektebi'nin kurulması üzerinden henüz 4 sene geçmişti. Zaten bu mektebin talebesi de o kadar azdı ki, memleketin ihtiyacı olan memurları yetiştirmesi bir hayal değilse bile uzak bir gelecekte gerçekleşebilecek bir idealdi. Bu sebeple memurlar gelişigüzel seçilmekte ve tayin edilmekteydiler. Tayinlerinde rüşvet, iltimas, hatır gönül büyük rol oynamaktaydı. Memuriyet vazifeleri, selahiyetleri ve sorumlulukları da tespit edilmiş değildi. Bu sebeple hukuki ve adli teminatları da yoktu. Birçoklarına da maaş verilmemekteydi. Harçlardan ve daha başka gelirlerden aldıkları hisselerle geçimlerini sağlamak zorundaydılar. Mevkileri istikrarsız, geçimleri ve istikballeri kararsız olduğu için amme menfaatini düşünerek çalışacakları yerde şahsi durumlarını düşünerek hareket ediyorlardı. Bu hal ise türlü yolsuzlukların yapılmasına sebep olmaktaydı. Halk memurdan, dolayısıyla temsil etmekte bulunduğu devlet otoritesinden nefret eder hale gelmişti. Bu durum Abdülaziz devrinde devlet adamlarını ciddi bir şekilde meşgul etmeye başladı. Fuat Paşa, Suriye isyanını bastırma memuriyeti esnasında bu isyanın derin sebeplerini incelerken memur maddesine de dokundu. Paşa'ya göre Osmanlı İmparatorluğu'nun genişliği sebebiyle her yerde istenilen vasıfları taşıyan memurlar yoktur. Bundan dolayı mevcut memurların çoğu selahiyetlerini kötüye kullanmaktadırlar. İstenilen vasıflara sahip memur olmadıkça da muntazam bir idarenin kurulmasına imkan yoktur. Paşa bundan başka nizamnamelerle selahiyetlerinin azaltılıp çoğaltılması suretiyle de memur meselesinin halledilemeyeceğini ifade etmiştir. Fuat Paşa memur meselesinin halli için tedbir tavsiye etmemiştir. Fakat yakın dostu olan Cevdet Paşa bu meselenin mülki idare ile münasebetini de belirterek şu surette halledilmesi icap ettiğini bir layihasında münakaşa etmiştir. Osmanlı Devleti'nde eskiden merkeziyetçi bir idare usulü yürütülmediği halde Tanzimat-ı Hayriye'nin icrasında bazı mertebe merkeziyetçi idare usulüne meylolunup giderek bu usul bayağı galebe eder gibi olduysa da bunun taşralarca pek çok mahsurları görülmekle sonradan tekrar eski usule avdet olunmuş ve bunun inzibat ve idarece faydaları görülmüşse de sonradan yine merkeziyetçi usulüne meylolunup şimdi bir karışık halde gidiliyor. Halbuki bu esas kararlaştırılmadıkça idarece salim yola gidilemez. İşte her şeyden önce bu karışık halden çıkılıp ittihaz olunacak usulü esasiye kararlaştırıldıktan sonra memurların da derece derece vazifeleri ve mesuliyetleri tayin olunmak lazım gelir. Bu da başlı başına bir iştir. Zira değil taşralarda hala Babali'de vesaire idare dairelerinde memurların derece derece vazifeleri muayyen olmadığından önemli devlet meselelerinin kısımları ve nevileri nedir? Ve her nevinin icrası kimlere aittir? Ve her memurun mesuliyet derecesi nedir? Gereği gibi malum olmadığından işlerin çoğu havaleden havaleye düşerek sürüncemede kalıyor. Cevdet Paşa aynı layihada memurları bir saatin çarklarına benzetmekte ve devlet idaresinin iyi yürütülmesi için çarklar arasındaki ahenk gibi memurlar arasında bir ahenk kurulmasını gerekli bulmaktadır. Paşa'ya göre memurlar, icra memurları, hakimler ve askeri memurlar olmak üzere üç kısımdır. Her kısımda memur tayininde adama iş aramaktan vazgeçip işe adam aramak kaidesine itibar olunursa az vakitte memleket idaresi için iktidarlı memurlar yetişir. Devlet adamları liyakat ve kifayetçe efrad-ı nasa faik olmak lazımdır. Halbuki mükafat olmazsa ahali içinde mümtaz olacak adamlar devlet memuriyetlerine heves etmeyip başka işlere süluk ederler. Devlet işlerinde kullanılacak bayağı adamlar kalır. Anlarsa halk nazarında haysiyetsiz bir sınıf olarak kendilerine faik olan nası idare eden aciz olurlar. Memurların vazife ve selahiyetleri. Cevdet Paşa'nın istediği vasıflara sahip memur yetiştirilmesi, kendisinin de itiraf ettiği gibi zamana ihtiyaç gösteren bir işti. Bununla beraber memurların yetki ve sorumluluğu mevzuatla tespit edilebilirdi. 1869'da neşredilen Daire-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi ile mülkiye memurlarının validen nahiye müdürüne ve hatta muhtara kadar olan kademelerine göre yetki ve sorumluluğu tespit edildi. Memurların maaş ve harcırahları. Memurluğun devletçe bir meslek olarak kabul edilmesi üzerine maaş işleriyle disiplin hususlarını düzenlemek icap etti. Bu sebeple 1873'te bir kararname neşredilerek maaş ve harcırahlarının ne yolda verileceği hakkında sarih hükümler kondu. Muhakeme edilmeleri için tespit edilmiş olan esaslarsa 1871'de bir nizamname halinde ilan edilmişti. Mülki idarenin teftişi. Mülki taksimata ve mülki idareye yeni bir şekil verilmesi, teftiş müessesesinin lüzum ve ehemmiyetinin anlaşılmasına da sebep olmuştur. Abdülmecit devrinde muayyen olmayan zamanlarda eyaletlere olağanüstü yetkilerle teftiş için büyük rütbeli şahıslar veya heyetler gönderilmişti. Hatta 1860 yılında büyük Avrupa devletlerinin Balkan eyaletlerinde beynelmilel bir tahkikat yapılması hususundaki teklifin önlenmesi için Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa, kalabalık bir heyetle sözü geçen eyaletlerde bir teftiş gezisi yapmıştı. Mülki idarenin iyi bir tarzda işlemesi için düzenli bir teftiş kuruluna ihtiyaç olmakla beraber Abdülaziz devrinde de böyle bir kurul meydana getirilemedi. Önceki devirde yapıldığı gibi zaman zaman imparatorluğun bazı bölgelerine olağanüstü yetkilerle müfettiş paşalar gönderilmekle iktifa edildi. 1863 yılında Anadolu'da ve Rumeli'de büyük çapta bir teftiş yapıldığına dair kayıtlara rastlanmaktadır. Şöyle ki, Bursa havalisine Ahmet Vefik Efendi Paşa, Canik taraflarına Bursalı Rıza Efendi, Rumeli'ye Supi Paşa ve Bosna Hersek cihetine de Ziya Paşa gönderildiler. Müfettişlerden gelecek raporların tetkiki ve alınması gerekli tedbirlerin tespiti için Babali'de özel bir komisyon ve bir kalem kuruldu. Komisyona maliyeden ve askeriyeden birer aza tayin edilmiş ve komisyon riyaseti Cevdet Paşa'ya verilmişti. Müfettişlere verilmiş olan talimat çok genişti. Kanun ve talimata göre hareket etmeyen memurlara vazifeden el çektirmek ve muhakemeye vermek, asayişi temin etmekle görevli zaptiye teşkilatının çalışmalarını mahallinde ve yakından görmek, yol şebekesinin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak, ziraatin kalkınması için çareler tavsiye etmek, hapishaneleri gezip görmek, evkafın iyi işlemesi için alakalılara gerekli talimatı vermek, nüfusun artışı imkanlarını sağlamak, müfettişlerin başlıca dikkat edecekleri hususlardı. Bu teftişin başarıyla sonuçlanmadığı, Cevdet Paşa'nın müfettişler hakkındaki şu ifadesiyle sabittir. Vefik Efendi Bursa'da saplanıp kaldı. Hakim Karakuş'la vaki olan hareketlerinden dolayı halkın şikayetleri göklere yükseldi. Rıza Efendi Canik'e varıp bir iki harap mescit bularak anları tamirle meşgul oldu. Geri kalan vaktini de hamamlarda geçirdi. Bu cihetle içerilere doğru gidip teftiş vazifesini yapamadı. Supi Bey ise fevkalade bir süratle Tatar gibi Manastır'a kadar gitti ve İşkodra tarafına asla teveccüh etmeyip hemen kısa bir turla İstanbul'a avdet etti. Amma Ziya Bey, Bosna Saray'a varır varmaz yolsuz ve uygunsuz hareketlere giriştiği görülmekle azledildi. Fuat Paşa latifeci bir zat olup o zaman demişti ki, "Dört müfettiş gönderdik, dördünün de talimatı bir idi. Her biri bir türlü içtihat eyleyerek meslekleri ve zahibi erbağı gibi birbirine muhalif oldu." Cevdet Paşa'nın Bosna Hersek'te ve Kozan'da teftişleri. 1864'te Cevdet Paşa, olağanüstü yetkilerle Bosna Hersek havalesine teftiş için gönderildi. Boşnaklarla meskun olan bu eyaletlerde bir nevi mahalli derebeylik usulü cariydi. Halk son derecede mutaassıp idi. İmparatorlukta her yenilik hareketi ayaklanmalara sebep oluyordu. II. Mahmut devrinde Bosna kaptanları, hükümete karşı yıllarca sürmüş olan isyanlar idare etmişlerdi. Abdülaziz devrinin ilk sıralarında hükümetin Bosna Hersek'ten asker toplama teşebbüsü, birçok nahiyelerin isyan etmelerine sebep olmuştu. Cevdet Paşa Bosna'ya vardıktan sonra asilerin reislerini barışçı usullerle kazanmaya muvaffak oldu ve asayişi temin etti. Bundan başka devlete asker vermemek için 40 yıl mücadele etmiş olan Boşnakları ikna ederek onlardan asker alınmasını da temin etti. Cevdet Paşa Bosna ve Hersek'ten döndükten sonra Kozan sancağına teftişe memur edildi. 1865. Kozan, kuzeyde Sivas, güneyde Adana vilayeti, doğuda Maraş, batıda Kayseri ve Niğde sancaklarıyla çevrili büyük bir sancaktı. Halkının ekseriyetini Selçuk Türkleri teşkil ediyordu. Sancak idaresi Kozan oğullarına aitti. Bu idare de bir dereceye kadar mahalli bir derebeylik idaresiydi. Kozan'ın çoğu bölgeleri hükümete karşı isyan halindeydi. Kozan hükümete asker de vermezdi. Kırım Muharebesi esnasında fazla askere ihtiyaç hasıl olunca Mustafa Reşit Paşa Kozan oğlunun da muharebeye iştirak ettirilmesini düşünmüştü. Fakat İngilizlerin Kozan oğluyla temasa geçerek onu tutmaları üzerine bu düşüncesinden vazgeçmişti. Paşa, vaka Kozan'da şimdiye kadar devletin emirleri cari olmamışsa da haricen tanınmış bir hükümet değildir. Ama ecnebi müdahalesi olursa o da başımıza bela olur. Şimdi sırası değil, lakin ileride Kozan'ı zapt ve rapt altına almalıyız diyerek bu işin istikbalde halledilmesi lüzumunu belirtmişti. İşte Ahmet Cevdet Paşa sözde teftiş fakat hakikatte bir askeri tümenin başında komiser olarak bu havaliyi itaat altına almakla görevlendirilmişti. Paşa 1865'te esaslı tenkil hareketlerine girişerek asilerin bir kısmını tedip etmeye, diğerlerini de itaat altına almaya muvaffak oldu. Bu suretle Kozan'da devlet otoritesi kurulmuş oldu.